Ayrım 17, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Orucoğlu, sayfa 206. Ben anlamamanın kurbanı oldum. Bizi ışığa götüren bu mübarek karanlığı bir anlasan. Namazını bitirdi, ruhun huzur ve güvenlik vaaz eden ışıltılı kubbesinden ayrılıp ellerini kanlanmış diz sargılarına bastırdı. Çatlaklara sızan gazlı suyun tavandaki bağ direklerinden su gölcüklerine damlayışlarını dinlemeye koyuldu. Suyun sızışıyla alnından burnunun ucuna ve çenesine akan ter damlalarının ve de dizlerinden gövdesine yayılan acının aynı ilahi güç tarafından yönlendirildiğini düşündü. Duyumlarını ve iç seslerini direklerin arasında sıkışmış gibi duran koyu karanlığa yöneltti. Nereden sızdığı belli olmayan gizli bir ışığın varlıklarını hafif hafif fısıldadığı direkleri canlandırdığı sanısına kapıldı. Nemin, kömür tozunun, basıncın ve sıcaklığın direklerde fosforlaşan ruhunda hissetmeye çalıştı Allah'ı. Eğildi, seccadesini serdiği kabarmış nemli zemine dayadı kulağını. Derinlerden gelen potkobaç sesleri, dekovil uğultuları, lağım kütürtüleri, islim borularındaki çınlamalar, arktaki gazlı suyun iç çekişleri, öksürükler, kama boşalmaları, katır zorlamaları, her ses, her kıpırtı, her ışık Allah'ın varlığını vaaz ediyordu. Allah yeraltı dünyasının sırrında, ışığın ve sıkışan karanlığın görünmeyen acısında, damlanın billur ürperişindeydi. Bu mübarek karanlıkta kör nefes çoğalınca fareleri kaçıran Allah'tı. Sadece lambanın alevini değil, katırın kuyruğunu ve kulağını da cinnete sokarak madencileri uyaran, kör katıra ne zaman hareket edeceğini, nerede duracağını fısıldayan da Allah'tı. Kör katır bunları kendiliğinden yapamazdı. Namazın kılındığı yerden farelerin ses çıkarmadan gelip geçişleri, geçerken durup namaz kılanı seyredişleri neyin alametiydi? Bütün bu alametler zamanın sıgaya çektiği, kınadığı, sevmediği adamlara adamlıklarını hatırlatmak içindi. Ama birden durdu. Direklerin arasından daracık ayak yolundan gelen ayak seslerine kulak verdi. Seccadesini toplayıp ayağa kalktı hemen. Yürürken kellesini güvercin gibi öne arkaya ırgalayan ve lambasını ikide bir baldırına çarpan caştaban İdris göründü. Cuma'nın tek göz ve tek seccade ile Allah'a herkesten daha çok yaklaştığını inandığı için durdu, lambasını yukarı kaldırıp saygın, uhrevi bir merakla kör göze ve seccadeye baktı. Yılan fışırdamasını andıran bir sesle, ''Sağına soluna mukayyet ol Cuma'' dedi. ''Allah senden yanadır ama gene de belli olmaz. Seni de şahap gibi yakalarlarsa yemyeni keserler. Az evvel Hinoğlu'nu yakaladılar.'' Kazman da lambanı çalıştığın yerde bırakmışsın. Karanlıklarda ibadet etmeye gitmişsin diye adamı dövdüler. Seni yakalarlarsa yevmiyeni 2 ay keserler. Caştabanın yedeklediği kandil adlı katırı acıyarak süzdü Cuma. Kessinler diye mırıldandı. Yorgunluktan bütün organları gevşeyip aşağılara sarkmıştı hayvancağızın. Cuma'yı anlamışçasına başını kaldırdı, gevgeç kulaklarını dikeltir gibi etti. Alacakaranlıkta sohbete duran iki insanı dinlemeye koyuldu. Caştaban İdris bir salkım üzüm çıkardı huriyesinden Cuma'ya uzattı.
''Al ya Cuma, canına can gelsin. Ömür geçti, eyyam tükendi, sürgüne tutulmuşum. Her yanı pisleten bir kediyim, sıçırgan bir kedi.''
Işıkta buz sarkıtı gibi gülümseyen, kınalı gelin parmağı üzüm salkımına uzattı elini Cuma. ''Kandili nallattın mı?'' dedi.
''Nalbant Remzi'yi Ereğli'ye göndermişler. Nallayacak kimse yok. O imansız gider Ereğli'de, nalsız kadınları nallar. Kandil garibim de bekler, nalsız kalır. Ama ben gene de sümtıraş bir dehre buldum. Tırnağının önündeki o uzun sümbükü kesip aldım. Taşa toprağa takılıp dururdu, rahatladı.''
Cuma kandilin perçemini okşadı, gözünden öptü, lambayı İdris'ten aldı, eğildi tırnaklarına baktı. Kurbağa ağızlı İdris konuşmasını kendisinin bile farkında olmadığı doğaçlama yalanlarla süsleyerek ve dilini çiğneyerek sürdürüyordu.
''Kestiğim tırnağı atmadım. Kandil madende 10 sene kömür çekti, göçük altında kaldı, ölmedi. Ateş nefeste yandı. Gözlerinden oldu, titreyen oldu, yılmadı. Böyle bir maden keşin tırnağı atılmaz. Ben o tırnağı göyündürüp sirkeyle karıştırdım mı kellere ilaç olur. Sür dıbız yere, kıl bitsin. Rahmetli babam düşünde sikiyle konuşan insanları görürdü. Bu insanların akıllarının kafalarındaki kıllara geçtiğini söylerdi. Akıl kıla geçince kafanın içi boşalırdı. Akılı yüklenen kıl akıla dayanamaz, dökülürdü. Rahmetli o yüzden kellerin akılsız olduğunu söylerdi. Doğrudur. Ben kaç kelle konuştuysam hepsi akılsız çıktı. Babamın aklı da bastonunun elceğine geçmişti. Fil dişinden şimşir bir elceği vardı bastonun. Devrek Ermenilerinden dellek babik yapmıştı. Tılsımlı bir bastondu.
Cuma Katır'ın çamurlu tırnağına bakarken yalanları bedenlerinden sürülüp tırnaklarının uçlarından çıkarılan yalancı insanları düşündü. İdris galerinin öbür ucunda beliren ışığı görünce sustu. Telaşlı kaçamak bir sesle gelen var diye fısıldadı. Lambasını Cuma'dan alıp Katır'ı yedekleyerek uzaklaştı. Korkan insanların sevemeyeceğini düşündü Cuma. Marcos Usta kıpırdayan her şeyden korkuyor ve hiç kimseyi de sevmiyordu. Usul usul çalıştığı ayağa geldi. Lambanın asıldığı ışıklı direğe doğru yürürken sıcaklığın, basıncın ve havasızlığın arttığını, tabanın biraz daha kabardığını fark etti. Ve yaltaban İzzettin'in buradan geçerken kesinlikle düşeceğini düşündü. Ayaklarını saran balçık ısınmıştı. Başını kaldırdı. Damlayan kırma taşların eğip büktüğü sarmaları, kavlakları, kamaları süzdü tek gözüyle. Farelerin insanın duyamayacağı derinden gelen düpültüleri ve havadaki kör nefesi hissedip huzursuz sesler çıkararak ayağı terk ettikleri sonucuna vardı. Zorlanarak yerinden kayan kamanın yanındaki ufak taşı gülistanına küsüp ocağa sığınmış bir bülbüle benzetti. Akan duru bir suda kendini seyreden bir gül dalına kaydı aklı. Bismillah diyerek kazmasını aldı. Kömür damarının can alıcı noktasına verdi dikkatini. Üst üste darbeler indirdi. 5. darbede kömür kaşıyarak aşağı inmeye başladı. Yılların verdiği deneyimle kendini zor attı kenara. Karanlığı kaplayan toz bulutunun içinde dimdik seyre koyuldu kömür yığınını. Her ocağın bir tiğneti var. Bağrında çalışan adamı ameline göre cezalandırır diye mırıldandı. O anda parçalanmayı, birkaç kişi olmayı arzuladı. Bir yanıyla kabaran zemini indirip tahkimatı sağlamlaştırırken, diğer yanıyla kömürü çekmeyi, kılavuz bacayla üst taban geçidine bir gedik daha açmayı hayal etti. Herkes kömüre çalışıyor, emniyete çalışanlar azaldı diye iç geçirdi. Kazmasına doğru yürüdü. Kütürtüleri dinlemek için oturdu. Boğazına bağladığı bezle alnının terini sildi. Dizlerindeki kanlı sargıları değiştirmeyi akıl ederken lağımcıların peş peşe patlattıkları dinamit sarsıntıları geldi derinlerden. Az sonra da arından kömür patladı. Bismillah diyerek oluğun üzerine sırt üstü düştü. Göğsüne kadar ağan kömürün altında kaldı. Çıkmak için yekindi. Baldırlarını bastıran ağır postadan dolayı kıpırdayamadı. Göbeğinin ve diz kapaklarının çukurlarından fırlayıp kömür yığınlarına karıştıkları sanısına kapıldı. 2 yıl önce aynı durumda kalan Cesim'le Şemsi'yi anımsadı. Cesim'in kazması karnına batmış ama ölmemişti. Sağ kolu tamamen, solu ise kısmen postanın altında kalmıştı. Bağırmak istedi. Allah'ın zoruna gider diye diline dilmacına hakim oldu. Tek gözde derinleşen billur mücella bakışını ilkin kendi içine, sonra da toz bulutuna, kör nefese ve karanlığa karşı küçülerek direnen lamba alevine çevirdi. Lambanın direkte inatla ışıldayışını Allah'ın ocaktaki varlığına yordu. Yıllar önce geçirdiği kazadan sonra sağ kalan gözüne, göregenliği artsın diye sarılık otunun sütünü süren Kadriye kadını ve onun keçi kafalı sevici bacısı Şerife'yi anımsadı. Gözü doluktu. Altında kaldığı her kömür parçasında zahmetin, rahmetin bu ışığı vardı. Onu bugüne kadar geçirdiği kazalardan koruyan da bu ışıktı. Sol kolunu kurtarmak için hafif çekince yukarıdan kömür parçaları yuvarlanıp geldi. Tek başına kurtulmanın mümkün olmadığını anladı. Bakışlarını kömüre vuran ışığa kaydırarak bekledi. Dizlerindeki acıyı Allah'la beraber olmanın verdiği hazdan dolayı duymuyordu bile. Birkaç saat sonra yaklaşan ayak seslerine kulak verdi. Bağırmadı. Ayak seslerinin sahibini direkteki zikrin nuruna doğru yönlendiren gücün Allah'tan başka bir varlık olmadığı kesindi. Göbeğinin yerine oturduğunu hissetti, sakinleşti. Nefesini keserek ayak seslerinin ve ışığın yaklaşışını izlemeye koyuldu.
Neredesin Cuma? Ses ver.
Mühendis Ruhi Bey'in gelmiş olmasına sevindi.
Buradayım Ruhi Bey, postanın altındayım.
Ruhi Bey kafasını soru ve ünlem işaretlerinin ağırlığından kurtararak lambasıyla birlikte hafifçe kaldırıp sesin geldiği noktaya doğru yürüdü. Her kömür parçasının altında kurtarılmayı bekleyen takatsiz bir sesin olduğunu zaman zaman aklından geçiren mühendis lambayı kıpırdayan kafaya yaklaştırdı. Bu tip kazaların bağışıklık kazandırdığı sakin bir ruh haliyle Cuma'nın yer yer paslanarak kararmış, güve yiyintisi yaprağı andıran yüzüne ve bu yüzde peygamber metanetiyle ışıldayan biricik gözüne baktı.
''Sen göçük altında kalmışsın Cuma, durumun nasıl?''
''Hamdolsun iyiyim.''
Sesteki inancın gücü karşısında derin bir iç çekişle rahatladı Ruhi Bey. Mucizelerin zekasını şaşkınlığa uğratmasından, aciz kılmasından eşsiz bir zevk alıyordu. Gülümsedi.
''Nasıl oldu?'' dedi.
Lambasını kaldırıp tahkimatsız tavanı ve kavşayan kömür damarını süzdü. Üretim zorlamasının, teknik geriliğin ve sorumsuzlukların kozlu ocaklarını içinden çıkılmaz ölüm labirentlerine dönüştürdüğünü düşündü. Olayı anlatmaya başlayan Cuma'nın sözünü kesti birden.
''Bu tavanın şimdiye kadar göçmemiş olmasına şaşıyorum.''
Cuma olayı özetlerken Ruhi Bey de lambasını bir yana koyup Cuma'nın üzerindeki kömür parçalarını tek tek almaya başladı. Olayı hikaye eden kazmacı gözünü tavana dikti.
''Göçertmeyen Allah, göçertmez.'' diye son noktayı koydu.
''Allah'ı madene sokup her işe karıştırma Cuma. Allah kendisine çok ihtiyaç duyan aciz insanları sevmez.'' İnsanlar o zaman kendi güçlerine güvenmiyor, görevlerini ihmal ediyorlar. Madenden korkup Allah'a haddinden fazla sığınıyorsun. Bu durum sendeki Allah korkusunu daha da arttırıyor.
Ben Allah'tan korkmam, Allah'ı severim, Allah sevgidir.
Tenine kıvılcım değmiş gibi irkildi Ruhi Bey. Cuma'yı sıra dışı değil, sıradan bir mümin olarak tanıyordu. Yanılgısından iyice emin olmak için,
''Sende cehennem korkusu yok mu?'' diye üseledi.
''Yok,'' dedi kararlı bir çıkışla. ''Ben korktuğum zaman sevemem. Korkunun gölgelediği sevgi derinti olur. Canperver olmaz.''
Sesin karanlığa yayılarak kömür yığınlarına mal olduğunu, insanı sarıp sarmaladığını duyumsadı mühendis.
''Ne demekmiş o?''
''Allah'tan korkan insana acırım. Allah hiç korkutur mu? Korkutarak sever mi Ruhi Bey? Allah'ım beni bağışlayı çok düşündüm. Allah'ın sıfatları arasında bağışlamanın olmadığını anladım. Allah'ın işinin sevmek olduğunu anladım. Gece gündüz çok düşündüm. Bağışlayanın ceza vereceğini anladım. Anladım ki Allah ceza vermez. Allah sever. Günahkarlara da acır. Hibetullah hoca bana çok büyük sorular sordu.
Sustu peş peşe öksürdü. Balgamını ayıp olsun diye tükürmedi yuttu.
Ne gibi sorular sordu?
''Büyük sorular. Sevenin cehennemi olur mu?'' dedi.
''Seven beni sevmezsen seni yakarım der mi?'' dedi. ''Dese bile ona yönelen sevgi has sevgi olur mu?'' dedi. Yeniden sustu, güçlükle nefes alıyordu. Kafasını kaldırdı, sevecenlikle baktı mühendise.
''Benim Allah'ı madene soktuğumu söyledin. Buna ne hacet Ruhi Bey? Allah sevgidir, sevgi de her yerdedir. Seven iki insan bir darı tanesine niye sığar? Sevmeyen iki insan da arş-ı âlâya niye sığmaz? Ben bunu hep düşündüm. Seni bu ayağa getirenin sevgi olduğuna inanırım. İşleyen şu mübarek ellerini benim için harekete geçiren sevgi değil de nedir? Seven el kılı kıldan seçer.''
Durdu, ellerine baktı Ruhi Bey. Kendi dışındaki bir gücün ellerini harekete geçirdiği sanısına kapıldı.
''Yani şimdi ben ellerimi benim dışımdaki bir sevgi mi harekete geçiriyor?''
''Hayır,'' diye çıkıştı kazmacı, aynı anda lağımcıların derinlerde patlattığı dinamitin sarsıntısıyla yuvarlanıp gelen kömürleri süzdü Ruhi Bey'le birlikte.
''Keramet sendeki cevherdedir. Senin ellerini harekete geçiren senin sevgindir.''
''Allah'ın bu işle bir alakası yok mu?''
''Yok, sevgi kimsenin işine karışmaz Ruhi Bey. Ben onu her yerde görürüm. Olduğu yerde parlar. O parlayış da kendine ait değil, sevdiklerine aittir. Sen istesen onun kerim cemalini görürsün. Çünkü seven bir insansın. Seven görür.''
Kömürleri kaldırmayı sürdürürken bunlar günümüz insanların fikirlerine hiç benzemiyorlar dedi Ruhi Bey.
Bütün canlıların dikkatini çekecek, onları sana yaklaştıracak zaman ötesi fikirlere benziyorlar. Kimden öğrendin bu fikirleri?
Çenesi uğurlu, kuyruğu güdük, veremli bir maden katırını gördüm. Katırın vicdanını gördüm. Görür görmez de kendi vicdanımın farkına vardım. Mala mertebeye sırtımı döndüm.
Peki öyleyse neden ibadete ihtiyaç duyuyorsun?
Ben ibadetimi vicdanımla baş başa kalmak için yaparım. Benim ibadetimi kim anlar? Vicdanımdan başka kimse anlamaz. O bana yeter. En güzel anımdır o. Vicdan bahtiyarlığımdır.
Ruhi Bey'in bir yanı kazmacının yüz güleşliğine, dil fesahatına, diğer yanı da domuz damının, tahkimatın, havelerin sağlamlığına bakmadan iman gücüyle çalışan bu adamın yanına kaç gündür kazmacı ve tırkacı verilmemesinin nedenine takılmıştı. Basıncın ve sıcaklığın giderek arttığını, kemiklerinin pelteleştiğini, terlediğini hissetti.
Bu iş tek kişinin üstesinden geleceği bir iş değil diyerek kömürleri kaldırmayı bırakıp lambasını aldı. Kurtarma ekibine haber vereyim de gelsin çıkarsınlar seni. Burada çalışmak cinayettir. Şu hale bak, domuz damı nasıl da kavşamış. Hurşit'le kardeşin Abbas gelsin. Şu çürümüşleri söksün, yeni bir domuz damı yapsınlar. Dikkat et, uyuma. Ocakta gaz var. Bayılırsan seni ölü sanıp amele birliği hastanesinin morguna götürürler.
Cuma Ruhi Bey gittikten sonra kendisini öldürmeyen sevgi için hayalen iki rekat namaz kıldı. Namazdan sonra ocağın ıslak karanlığına kulak verdi. Şimdiye kadar başından geçen kazaların kendisini öldürmediğini anımsayarak derin düşüncelere daldı. Başını kaldırdı, kıbleye bakar gibi tavana baktı. Bağ direklerine üşüşen su damlalarına, karınca katarlarına benzetti. Sevginin alın teri diye mırıldandı. Yedi kat yer altında da olsa insanların para için çalışmalarının sevgiyle uyuşmadığını keşfetti birden. Bal arısı ve ipek böceği gibi hayvanlar işlerini severek para almadan yapıyorlardı. Öküz, at, katır ve eşek gibi yaratıklar da zorla çalıştırıldıkları halde paraya ihtiyaç duymuyorlardı. Bunun içindir ki balda, ipekte, ekilen toprakta, taşınan kömürde sevgi ateşi vardı. Melekler ve peygamberler de sevgi yolunda çalışırlarken yevmiye almıyorlardı. Parayla çalışmak doğru muydu acaba? Para melanettir, melanetten de melal gelir diye mırıldandı. Mırıltının su damlalarında yarattığı titreşimlere kulak verdi. Karanlığın ve gazın zorlayarak titregenleştirdiği loş ışığa, sesiyle ruh üflediği sanısına kapıldı. Hibetullah Hoca'nın zengin içerikli, katmanlı, sapkın konuşmalarını anımsayarak acı ve endişe yüklü sezgisel hayali bir gezintiye çıktı karanlıkta. Para sevgiyi, sevabı kirletti. Sevgi kirlenince her şey kirlendi. Kum gibi kaynayan, birbirlerine yakınlık duyan ve bin yıllık yoldan birbirlerini tanıyan sahtekar ruhların arasından geçerken ben sevgimi kirletmem. Para mara almam, para sizin olsun diye mırıldandı.
Ruhi Bey gittikten bir saat sonra yeraltının demirbaş kurtarıcılarından Hekimoğlu ile Seyit Ali geldi. Ekip Cuma'yı kömür yığınlarının altından çıkardı. Kazmacı hiçbir yerinde ağrı olmadığını söylediği halde ayağa kalkamadı. Tedavi için yer üstüne çıkarmak istediklerinde, ''Sivilceyi çıban etmeyin'' diye karşı çıktı. ''Şurada biraz oturur da vicdanımla baş başa kalırsam geçer.''
Ekip kazmacıyı vicdanıyla birlikte ayı ini gibi oyulmuş kuru bir haveye bırakarak ayağı terk etti. Sırtını oyulmuş kömür damarına dayadı Cuma, ayaklarını uzattı, sargıları kararmış yaralı dizlerine dokunurken karısının levh-i mahfuzdan bakan iri gözlerini hatırladı, gülümsedi. Kalbin kalbe tebessümüne inandığı için o anda karısının da gülümsediğini hissetti. Masmavi sular, niliferler ve kanatları dantelayı andıran kocaman gözlü, uzun karınlı kız böcekleri canlandı gözlerinin önünde. İçinde ayran bulunan deri kırbasını kafaya dikti, derin bir oh çekti. Hurşit'le Abbas direkleri alet ve edevatlarıyla geldiklerinde Cuma ayağa kalkmış, karanlığı dinlemiş, ayağı terk eden farelerin geri geldiklerine kani olmuştu. Olayı Ruhi Bey'den öğrenen Abbas omuzundaki direği yere indirdikten sonra abisinin yanına geldi.
Cuma altında kaldı, kömür yığınının üstündeydi artık. Sırtını direğe dayayarak lamba ışığında diz sargılarını değiştiriyordu. Abbas ve Urşit aynı anda "Geçmiş olsun, nasıl oldu?" dediler. Göz kapaklarını dizindeki yaradan, kaz yerini bakışlarıyla kolaçan eden Abbas'la Hurşit'e doğru kaldırdı. İnancın ve saflığın gücüyle, "Bu iş beyana gelmez ama ben gene de söyleyeyim. Cenab-ı Allah can pazarında benim sevgimi sınadı." Sesinde Allah'ın iyiliklerini titizlikle izleyen, Allah'a şah damarından daha yakın olan müminleri çağrıştıracak gizemli renkler vardı. Kömür sökün etti, taş toprakla kömüre arka çıktı. Hepsi geldi beni altına aldı. Şekiller alacalandı, kafam dışarıda kaldı. Toz duman içinde baktım ki ışık sedef rengine girmiş. Can belası bir güzellikle karşı karşıya olduğumu hemen anladım. Kazmamın kökü hokka, sapı da divit kalem gibi göründü gözlerime. Günahkar olsaydım korkardım, korkmak içimden gelmedi.
Herkes korkar.
Haklısın, ben niye korkmadım? Niye tatlı can derdine düşmedim? Bilmem. İyi ki de düşmedim. Düşseydim efil deyip feryadu figan etseydim Allah'ın gücüne giderdi belki. Belki de gitmezdi. İnanmazsınız ama ben eski ben değilim. İki duvar birleşse ben aralarında kalsam bana bir şey olur mu olmaz mı emin değilim. İki ana yelin arasında esen eğri yel var ya, yıldır yeli, işte ben o yıldır yeliyim. İnanmışım, tutulmuşum bir kere. Bu sizin bildiğiniz sevda hali değil, bir başka haldir. Acımın tatlı diliyle konuşsam, anlatırım size bu hali. Sustu Hazreti İbrahim'in bıçağını anımsayınca suskunluğundan gözyaşları sızdı yanaklarına. Abbas tahkimatı ihmal edilen bir yerde durmuş, ses çıkarmadan içten enşeşe enşeşe ağlayan abisini yüreği yanarak izliyordu. Bir şeyler söyleme ihtiyacı duydu ama vazgeçti. Söylenecek hiçbir sözün Cuma'yı etkilemeyeceği kanısındaydı. İki adım attı, tavandaki kayadan karanlığa damlayan su damlacıklarının altında durdu. Cuma'ya ne söyleyebilirdi ki? Şimdiye kadar geçirdiği kazalardan, canının ağzına geldiği, gözlerinin belerdiği anlarda kurtulmuş olması, Cuma'nın hassasiyetini ve inancını derinleştirmiş, dayanılmaz yeraltı şartlarını ve işini ona sevdirmiş, yeraltı karanlığını, varoluşunun biricik anlamı haline getirmişti. Hurşit eğildi, Cuma'nın yaralı dizlerine yakından baktı. ''Ben de sevdaya inandım emmioğlu'' dedi. Biraz daha eğildi. Kazazedenin yaralı dizlerine işaret parmağının ucuyla dokundu. ''Gel seni yukarıya götüreyim de dizlerinin sargılarını değiştirsinler.'' Yukarı götürülmeyi gerektirecek bir durumun olmadığı kanısındaydı. ''Ben bir kömür parçasıyım Hurşit'' diye mırıldandı örselenmiş yetim bir sesle. ''Nefsimi hevesimi terk etmişim, haddimi hududumu bilmişim. Ben bir yokluğum, nefsi bana hatırlatma. Nefsin insana her şeyi yedirdiğini gördüm. İnsanın yiye yiye azdığını gördüm. Kendimi zıkkımlanırken gördüm. Tiksindim. Kendimi karımın üzerinde gördüm. Şaştım üst üste binen o kıllı et yığınına. Tiksindim. İnsanın bu iki nefs için dünyayı cehenneme çevirmesine akıl erdiremedim. Sandalı yürütürken hışırtı yapmaması için suyun dibine doğru çekilen hırsız küreği var ya, insanı o hırsız küreğine benzettim. Bedhuylu, kakıan, hoyrat insana akıl erdiremedim. Sonunda yokluğu aradım, döndüm dolaştım, sevgiye sığındım. Sevgi arındırır insanı Hurşit. İnsan sevdi mi kemali birkaç misli artar. Zifiri karanlıkta eğelenmiş demir eğintisiyle kömür tozunu bir bakışta ayırt eder. Imlık edilmiş yani hadım olmuş garip horozla normal horozu ayırt eder. Kömür tozunun çatlatarak kararttığı kocaman ellerinin arasına aldı kafasını. Hazreti İbrahim Allah'a 4000 sığır kurban etti. Niye etti? Neden o kadar kan döktü? Ben bu işi anlamış değilim. Eli veregendi, gendi, daha da gen olsaydı ama gani olmasaydı, maldar olmasaydı. Hiçbir şeyi olmayan adamın vermesine ben verme derim. Sefil selamiyle döndü kadının ömürleri vermekle geçti. Bu dünyada bir aç varsa ben açım dedi döndü kadın. Allah sevgidir Hurşit, Allah'ın hiçbir şeyi yok, bir dikili çöpü bile yok.
Ama Allah muhtaç değil, veregendir. Allah kadar veregen bir varlık var mı? Bir anayı düşün, memesini bebeğine cömertçe verir, verdiği zaman da ondan bir şey almayı düşünmez. Ben bu mübarek yeraltı karanlığında ibadetlerimi hep gizli yaptım. İbadet sevgidir. Mal sahibinin, kazanç sahibinin adamları, çavuşlar üstüme çullandılar. Kazmandan ayrılma, işini aksatma dediler. Kaç kere ceza kestiler. Düşündüm, günlerce düşündüm ki sevginin üzerindeki bu baskı neyin nesidir? Çok şükür sonunda anladım. Benim de onlar gibi mal için çalıştığımı anladım. Allah'ım sen bu kemter kulunu bağışla dedim. Bundan sonra yevmiye almamaya karar verdim. Boynumdaki çift ilmekli varlık kemendini şimdiye kadar nasıl fark etmemişim ben ona şaşarım. Abbas Cuma'nın aykırı işler yapan ve çevresini bazen kav gibi yakan bir adam olduğunu bildiği için sesini çıkarmadı. Hurşit ise delirip delirmediğini anlamak için tüm dikkatini onun hiçbir şey istemeden sessiz sessiz ışıldayan ve ağlayan tek gözünde topladı. Büyük dedemiz Cemal'den beri olanları hatırla Cuma. Soyumuzu yiyip bitiren bu ocaklarda yevmiyesiz çalışman doğru mu? Ben soy moy bilmem diye kafasını kaldırdı Cuma. Kömür tozundan simsiyah olmuş, eprimiş, yumuşak yün fanilasını yeniyle alnının terini sildi. Ben Hacı Salih değilim, soy secere bilmem. Sevginin yarattığı her varlık benim soyumdur. Soy moy, hepsi boş diye mırıldandı Abbas. Yapılan her iş boş, hepimiz karanlıktayız. Karanlıklarda yiyecek arayan farelerin kaderiyle bizim kaderimiz arasında ne fark var? Kardeşini dikkatle dinlerken gözüyle fare arayan Cuma, ''Bir fark yok.'' dedi. ''Onun adı sıçan, bizim adımız insan. İsim farkı var sadece. İkisi de sevgidir. İkisinin de mayasında acı var. Yalnız bir şey daha var ki o da şu, her şey boş değil. Sevginin boş olduğuna inanmam.'' İşaret parmağıyla direkteki lambayı gösterdi. Kömüre yol gösteren bu ışığı bir anlasam, bizi ışığa götüren bu mübarek karanlığı bir anlasam, ben anlamamanın kurbanı oldum. Ömrüm karanlıkta geçti. Nasıl oldu da anlamadım. Kısa bir sessizlik oldu. Sözleşmişlercesine karanlığı dinlediler. Bu karanlığın ana rahminden ne farkı var? Ana rahmi de karanlıktır, ıslaktır. Hepimiz o karanlıktan doğduk. Hepimizin mayasında karanlık var. Niye bir hayvan doğurduğu yavrusunu ışıkta değil de karanlıkta yalamayı sever? Ben bunu hep düşündüm. Bir ağacın gölgesinde bir sürü koyun yatar, gölgede karanlık var. Bir çiçek kökü üzerinde yükselir, kök karanlıktadır, karanlığa dallanır. Şaşan ördek gibi götün götün geri gittim, gönül gözüyle bakmadım. Hakkını yiyemem, benim gözümü açanlardan biri de Urfalı Ramazan'dır. Böcek ısırığını akrep sokması sandı. Hemen gitti kandillili kuşçu Sabri'den bir güvercin aldı. Güvercini canlı canlı ikiye yardı, ısırık yerine bastırdı. Güvercinin titreyen acısı gönül gözümü o an açtı, kör huzurumu dağıttı. Sevginin mayasında acının olduğunu ben o zaman anladım. Güvercine günlerce ağladım. Doğru dedi Hurşit, sevginin mayasında acı var. İnsana hoş bir huzursuzluk verir. İnsan umutla dolar, çaresiz kalır. Çürümüş direk, çamur ve ölü fare kokusunun karanlığı kurşun gibi ağırlaştırdığı bir yerde tahkimatçı Yasin Kaya'nın lambası belirdi. Yasin'i direk taşıyan Ziver'le Muhsin'in lambaları izledi. Üç lamba ve bir yığın direk homurdanarak yavaş yavaş yaklaştı. Yasin içinde taşıdığı direk yığınlarıyla uğraştığı için selam vermeyi unuttu. Bakışları kabarmış zeminlerde, şeklini ve dengesini yitirmiş tahkimatlardaydı. Sabahleyin geçirdiği sara nöbetinin etkilerini üzerinden tam atmış değildi. İki hafta önce tavandan düşen taş parçasının burnunda açtığı yara kabuk bağlamış, kararıp çatlamıştı. Sırtındaki malzeme torbasını ve getirdiği direği yere atarken, ''Bıktım bu çok budaklı kılçık kuyruk direklerden.'' diye omurdandı. ''Bunlarla tahkimat olur mu? Emniyet olur mu hiç?'' ''Olmaz ama olduracağız.'' dedi Zirver. Yasin boynundaki mendille yüzünün terini silerken tavanı, oyukları, kömür yığınını süzdü. Sağ ayağıyla zemini yokladı. ''Taban çok yumuşak, direk batar. Ya takoz koymamız ya da sarma yatırmamız lazım.'' Okkalı bir tükürük savurdu tabana. ''Şu ayağın meyiline bakın.
Hiç böyle meymenetsiz ayak olur mu? Burada sarmaların bir hizada olması çok zor.
Doğru düzgün bir ayağa rastlamadım ben, dedi Hurşit.
Amına koduğumun ocaklarına çıngıraklı tekeyi salsan kaybolur diye çıkıştı Muhsin. Cebinden bir şeker çıkarıp attı ağzına.
Abbas gülümsedi. Cuma adını mübarek bir sureden alan ve sevgiye küfreden bu kendini bilmez adamın bir gün bir kazaya kurban gideceğini aklından geçirdi.
Derdimi anlatamadım bu yeraltı cehennemine diye başladı Yasin. Gidip direkt getirmemiz lazım, işimiz zor. Hem tavan hem de taban sarmasına vuracağımız çatallara kurt ağzı açmamız lazım. Kurt ağızlarına ayağın şu meyline göre şevlik vermezsek emeğimiz heba olur.
Yüzünü Cuma'ya çevirdi.
Tahkimatı bitirmeden sakın damara kazma mazma vurayım deme Cuma. Bu ayak ha göçtü ha göçecek. Orada da oturma, gel şurada otur ki Azrail'e fazladan iş çıkmasın.
Tahkimatçılar direkt getirmek için ayaktan ayrılırken Cuma yeryüzündeki iyiliği karanlıkta uzaklaşan lambaların gittikçe zayıflayan ışığına benzetti. Oturduğu yerden kalkmadı. Namazı Allah'tan korktuğu için kılan domuz damcı velinin yüzü canlandı hayalinde. Birlikte çalıştığı ayakta sarma ve çatalları sağlam zannetmiş, çürük damı sökmeye kalkarken dengesi sarsılan sarma ve çatalların aniden kırılması sonucunda tumbaya kurban gitmiş ama kendisine bir şey olmamıştı. Galeride yan yana yürüdüğü kazmacı arkadaşı Galip'in başına tavandan koca bir dibek taşı düşmüş, Galip ölmüş, kendisine yine bir şey olmamıştı. Gece gündüz yevmiyenin azlığından, çalışma şartlarının zorluğundan şikayet etmeseydi, korkmadan sevseydi, ışığı ve karanlığı dinleseydi Galip ölmezdi. Ölümün şartlarını ölen insanın kendisi mi yaratıyordu yoksa?
17. ayrımın sonu. Sayfa 219.